Ayrım 19, Yaratılış, Eduardo Galeano, sayfa 214. 1614, Lima. Lima kent encümeni tutanakları, tiyatroda sansürün doğuşu. Bu kentte temsil edilen komediler incelenmediği için, bu komedilerde kişileri inciten, yetkililerin aleyhinde bulunan, cumhuriyete gösterilmesi gereken dürüstlüğe aykırı şeyler söylendiği bu encümende dile getirilmiştir. Gelecekte bu adı geçen uygunsuzlukların sona erebilmesi için bir çare bulmamız gerekmektedir. Sorun gündeme getirilip tartışıldıktan sonra şu anki ve gelecekteki komedi yazarlarının hiçbir komediyi bu encümenin saptayacağı bir kişi görüp inceleyip onaylamadan hiçbir biçimde sahnelememesi ya da sahnelenmesine izin vermemesi gerektiğine, aksi halde 200 pezo cezaya çarptırılacaklarının kendilerine bildirilmesine karar verilmiş ve emir buyurulmuştur. 1614 Lima, Peru'da kızılderili dansları yasak. Akbaba kanatları, papağan başı, jaguar derisi. Peru kızılderilileri Corpus Christi yurtusunda geleneksel raimi danslarını yapıyorlar. Ekim zamanında Kueçu dilinde güneşe topluca dua ediyor, doğumlarda ve hasat mevsiminde güneşe saygılarını sunuyorlar. Tanrı'nın inayetiyle puta tapma günahının önlenmesi ve şeytanın aldatmacalarını sürdürmesinin engellenmesi amacıyla Lima Başpiskoposu gerek yerel lehçede, gerekse yaygın olarak kullanılan dilde dans, şarkı ya da takuilerin yasaklanmasına karar veriyor. Verilecek korkunç cezaları açıklayan başpiskopos, yerlilerin bütün müzik aletlerini yasaklıyor. Bunların arasında aşk habercisi o ahenkli kamış flüt de var. Deniz kıyısında uyuyacaksın, gece yarısı geleceğim. 1615 Lima, Guaman Poma. 70 yaşında masanın üstüne eğilip kalemini boynuzdan hokkaya batırıyor ve meydan okurcasına yazıyor. Aceleci ve bozuk bir düz yazısı var. İşgalciye işgalcinin diliyle küfrediyor, patlamalar yaratıyor bu dilde. Kastilya dili durmadan Quechua ve Aymaraca sözcüklere takılıyor. Ama gene de Kızılderililer için Kastilya Kastilya'dır. Kızılderililer olmadan da majesteleriniz beş para etmez. Guaman Poma de Ayala bugün İspanya kralına yazdığı mektubu bitiriyor. Mektup başlangıçta 2. Felipe'ye hitaben yazılmıştı. Ama Guaman mektubu yazarken o öldü. Şimdi Guaman bunun 3. Felipe'nin bizzat kendisine teslim edilmesini istiyor. Yazar çok karlı dağları aştı. Bulabildiğinde yemek yiyerek köyden köye güçlükle ilerledi. Bu haç yolcusu. Ama çizimlerle, sözcüklerle gitgide büyüyen o el yazmasını hep sırtında taşıdı. Yazar dünyadan döndü. Yol boyunca durmadan ağlayarak geçti dünyadan ve sonunda Lima'ya ulaştı. Buradan İspanya'ya gitmeyi planlıyor. Bunu nasıl yapabileceğini bilmiyor. Ama ne önemi var? Guaman'ı kimse tanımıyor, kimse kulak asmıyor ona. Kralsa çok uzak ve çok yükseklerde. Ama Guaman elinde kalemi ona bir eşit gibi davranıyor. Sen diye hitap ediyor, ona ne yapması gerektiğini anlatıyor. Kendi eyaletinden sürülmüş, çıplak, hiçe sayılan Guaman, kendini Yarovilkaların ve İnkaların krallık hanedanının mirasçısı ilan etmekten çekinmiyor. Kralın danışmanı, ilk Kızılderili tarihçi, ülkenin prensi ve ikinci komutanı olarak adlandırıyor kendini. Bu uzun mektubu bir gurur sorunu olarak yazdı. Onun soyu Huano Cua'nın eski beylerinden geliyor. Kendine seçtiği at İnkalar ve İspanyollardan önce Kuzey Peru topraklarına egemen olmuş atalarının armasındaki Şahin ve Puma'yı içeriyor. Bu mektubu yazmak ağlamaktır. Sözcükler, imgeler, öfke gözyaşları. Kızılderililer bu ülkenin doğal sahipleridir. İspanya'nın yerlileri olan İspanyollarsa bu ülkede yabancıdırlar. Havari Santiago askeri bir üniforma içinde yere düşmüş bir yerliyi çiğniyor. Şölenlerde tepeleme minyatür kadın dolu tabaklar. Katırcı rahibin kızılderili beyaz kırması çocuklarıyla dolu bir sepet taşıyor. Ayrıca birçok kızılderilinin cıva ve gümüş madenlerinde ölmesi Tanrı'nın verdiği bir ceza. Bütün Peru'da 100 tane varken 10 tane bile kalmadı. Bu altını yiyor musunuz diye soruyor İnka. İspanyol Fatih yanıt veriyor. Bu altını yiyoruz biz. Bugün Guaman mektubunu bitiriyor. Bunun için yaşadı. Bunu yazıp çizmek yarım yüzyılını aldı. Neredeyse 1200 sayfaya ulaşıyor. Bugün Guaman mektubunu bitiriyor ve ölüyor. Ne 3. Felipe görebilecek bunu, ne de bir başka kral. 300 yıl dünyayı dolaşacak, yolunu yitirmiş halde. 1616 Madrid, Cervantes. Ne haber getiriyorsun babandan? Gözyaşlarının duaların arasında yatıyor efendim. Her tarafı şişmiş kül renginde. Ruhunu noter ile rahibe teslim etti bile. Yas tutucular bekliyor. Ah, Fier Abras'ın balsamından olsaydı biraz bende. İki yudum alsa ondan dakikasında iyi olurdu. 70'inde ve ölmek üzereyken de mi? Ağzında 6 dişi, iş gören tek eli kalmışken de mi? Bütün o savaşların, hakaretlerin, hapislerin izleriyle de mi? O pis şey bir işine yaramaz onun efendim. İki yudum da demiyorum, iki damla. Çok geç. Öldü mü dedin? Ölüyor efendim. Şapkanı çıkar Sancho, sen de Rosinante, ey başını. Ah, silahların beyi, edebiyatın kralı. Onsuz ne yapacağız efendim? Ona saygı niteliğinde olmayan hiçbir şey. Öylesine yalnız kalınca nerelere atacağız kendimizi? Onun gitmek isteyip gidemediği yerlere gideceğiz. Orası neresi efendim? Cartagena sahillerinde, La Paz vadilerinde, Soconusco ormanlarında yanlış ne varsa onu düzeltmeye. Kemiklerinizi öğüttürmek için güzel yerler. Bana kaç kez yol arkadaşlığı etmiş olan Sancho, şunu bil ki Hint adalarında adalete ve şöhrete susamış şövalyeleri şan ve şeref bekliyor. Epeydir dayak yemiyoruz. Onların uşaklarıysa kocaman, hiç keşfedilmemiş krallıklarla ödüllendiriliyorlar. Birazcık daha yakında bir şey olmaz mı? Ve sen Rosinante, Hint adalarında atlar gümüşle nallanıp altın gem geveliyorlar, tanrı sayılıyorlar. 1000 dayak yetmez ona, 1001 dayak istiyor. Kes sesini Sancho! Babamız Amerika'nın alçakların barınağı, fahişelerin sığınağı olduğunu söylemedi mi? Kes sesini dedim. Hint adalarına doğru yola çıkan herkes vicdanını rıhtımda bırakır dedi. O halde bizi bir hapishanede yaşayan özgür insanlar olarak yaratanın onurunu temizlemeye gideriz oraya. Yasını burada tutmakla yetinsek? Böylesi ihanete saygı mı diyorsun sen? Seni hain, yeniden yola düşeceğiz. O bizi dünyayı dolaşmak için yarattıysa eğer biz de onu dünyada gezdireceğiz. Miğferimi uzat bana. Kol zırhım Sancho. Mızrağım. 1616 Potosi, bir geçit töreninden manzaralar. Sihirli Potosi Dağı, sadece yalnızlık ve soğuk vaat eden bu yüksek düşmanca düzlüklerde yeryüzünün en kalabalık kenti serpilip geliştirildi. İki sıra bayrağın ve kılıcın arasından ilerleyen tören alayının başını yüce gümüş haçlar çekiyor. Gümüş sokaklarda üzerine kadife örtülmüş, inci kakmalı gemleri olan atların gümüş nal sesleri çınlıyor. Yönetenlerin gücüne güç katması, hizmet edenlerin avunması için törenle geçiyor gümüş. Parlak, güvenli, çalımlı, yer ile gök arasında satın alamayacağı hiçbir yer olmadığına emin. Kent bayram giysileri içinde, balkonlarda kumaşlar, hanedan armaları sergileniyor. Hışırdayan bir ipek denizi, köpük köpük danteller, inci çağlayanı ortasında, borazan, çiri miya ve kulak tırmalayıcı davul gürültüleri çıkararak ilerleyen, atlıları hayranlıkla seyrediyor hanımlar. Dipnot çiri miya, nefesli bir çalgı, çevirinin notu. Birkaç kibar bayın tek gözünü örten siyah bez parçaları, alınlarındaki şişlik ve yaralar savaş değil, frengi belirtisi. Balkonlardan sokağa, sokaktan balkonlara öpücükler gönderiliyor, karşılıklı cilveleşiliyor. Bencilliği ve hırsı simgeleyen maskeli kişiler beliriyor. Atı dört ayak üstünde sıçrarken hırs bir yılan maskesinin arkasında şarkı söylüyor. Bütün kötülüklerin kaynağı, derler adıma ve hiç bıkmam, doyumsuz bırakmaktan isteği. siyah pantolon, altın işlemeli siyah yelek, çok tüylü siyah bir şapkanın altına siyah maske giymiş olan bencillik ona yanıt veriyor. Ben aşkı yendiysem, aşk da ölümü yenerse, herkes kabul edecektir benden güçlüsü olmadığını. Uzun mumlar, gümüş şamdanlarla donanmış kukuletalı tövbekarlardan, rahiplerden oluşan, ağır ağır ilerleyen uzun bir yürüyüş alayının başına piskopos geçmiş. Sonra habercilerin borazanları kilise çanlarını bastırarak Guadalupe Meryem'inin, sabırlıların ışığının, adaletin aynasının, günahkarların sığınağının, hastaların avuncunun, yeşil palmiyenin, aydınlık kayanın, çiçekli asanın gelişini duyuruyorlar. 50 kızılderilinin kollarında altın ve sedef dalgaları arasında görünüyor Meryem. Bu kadar çok mücevherin altında boğulmuş, şaşkın gözlerle seyrediyor gümüş kanatlı melekçiklerin dağdağısı ile kendisine tapanların inanılmaz gösterişini. Beyaz bir atın sırtında gelen yanan kılıç şövalyesini bir tabur beyaz üniformalı iç oğlanı ve uşak izliyor. Şövalye şapkasını havaya fırlatarak Meryem için şarkı söylüyor. Hanımım esmer ama saçtığı güzellikten şaşa kalır yer gök. Tırısa kalkmış atının sırtında mor ipek ceketinin kuyrukları rüzgarda uçuşan tanrısal aşk şövalyesi Roma usulü bir atlı. Ardından mor üniformalı uşaklar ve iç oğlanları koşuyor. Şövalye Meryem'in önünde diz çöküp defne taşlı başını eğiyor. Ama beyitlerini söylemek için şişirdiği göğsünden bir kükürt dumanı fışkırıyor. Şeytanın geçit arabası sokağı işgal ettiğinden kimsenin aldırdığı yok tanrısal aşk şövalyesine. Muhammed'e tapan Prens Tartar yarasa kanatlarını açıyor, yılan saçlı, etekleri yılanlı Prenses Proserpina'nın yükseklerden fırlattığı küfürlerse şeytanın mahiyeti tarafından alkışlarla karşılanıyor. Bir yerden İsa'nın adı anılıyor ve cehennem arabası büyük bir gürültüyle patlıyor. Prens Tartar ile Prenses Proserpina duman ve ateşin içinden atlayıp Tanrı'nın anasının ayakları dibine tutsak olarak düşüyorlar. Sokak küçük melekler, haleler, pırıl pırıl gümüş kanatlarla dolu kemanlar, gitarlar, citaralar yumuşatıyor havayı. Dipnot: citara 30 veya 40 telli kanuna benzer bir çalgı. Genç kız gibi giyinmiş müzisyenler Potosi'nin gümüş ve kadife tahtrevanlar üstüne çıkarılmış dört zarif kızının merhamet, adalet, barış ve hakikatin gelişini kutluyorlar. Onların geçit arabalarını çeken atların kızılderili başları ve göğüsleri var. Sonra yılan geliyor halkalanıp kıvrılarak, dev sürüngen bin kızılderili ayakları üzerinde kayarak artık yakılmış olan meşalelerin ışığında şenliklere korku ve ateş katıyor. Meryem'in ayaklarının dibinde direniyor, savaşıyor. Askerler balta ve kılıçlarla başını kestiklerinde yılanın bağırsaklarından gururu paramparça olan inka çıkıyor. Güneşin oğlu göz alıcı giysilerini sürüyerek ilahi ışığın önünde diz çöküyor. Altın, yakut, nohut büyüklüğünde incilerden oluşan bir giysi giymiş Meryem. Tacındaki altın haç ise her zamankinden daha çok parıldıyor şaşkın gözlerinin üstünde. Sonra kalabalık. Her türlü zanaatkar, cam bir gözden bile yaş akıtacak dilenciler, üçkağıtçılar, kızılderili beyaz kırmalar, şiddetin çocukları, ne köle ne de efendi yayan yürüyorlar. At ya da silah sahibi olmaları yasayla yasaklanmış. Zenci melezlerin şemsiye kullanması da öyle. Altıncı kuşağa kadar kanı kirleten o leke gizlenemesin diye. Kızılderili melezler ve zenci melezlerle birlikte Quarteroneler. Dipnot: büyük anne ve büyük babalarından biri siyah, diğer üçü beyaz olan kimse. Yarı siyah, yarı kızıl derili zambolar ve avcı ile avının ürettiği başka karışımlar geliyor. En arkada meyveler, çiçekler, dumanı tüten yiyecek tabakları yüklenmiş bir kızıl derili kitlesi. Meryem'den bağışlanma ve avunç dileniyorlar. Ötede birkaç siyah bütün ötekilerin ardından kalan çöpleri süpürüyor. 1616 Santiago Papas Cuairo. Efendilerin tanrısı, kölelerin tanrısı mı? Yaşlı bir kızılderili peygamber özgür yaşamdan söz ediyordu. İçi boş bir ağaç gövdesine vurarak tutturduğu kederli temposuyla atalarının işlerini ve yitirilen özgürlüğü anlatan şarkılar söyleyerek, geleneksel giysileriyle toz kaldırarak geçti bu çöllerden, bu dağlardan. Yaşlı adam Kızılderililerin topraklarına ve tanrılarına el koyan, Kızılderilileri Zacateca madenlerinde ciğerleri patlayıncaya kadar çalışmaya zorlayanlara karşı savaş öğütlüyordu. Bu gerekli savaşta ölenlerin canlanacağını, savaşırken ölen yaşlıların genç ve çevik olarak yeniden doğacaklarını duyurdu. Tepehuaneler tüfek çaldılar, ok ve yay yapıp sakladılar. Çünkü onlar tanrısal okçu sabah yıldızı kadar usta yay çekerlerdi. Atları çalıp öldürerek onların çevikliğini yemek istediler. Katırları çalıp öldürerekse güçlerini. Ayaklanma Durango'nun kuzeyinde Santiago Papascuero'da patlak verdi. Tepehuaneler bölgenin en Hristiyan Kızılderilileri, Hristiyanlığı ilk benimseyenler, okunmuş ekmeği ayaklarıyla ezdiler. Peder Bernardo Cisneros merhamet dileyince de Dominus Vobiscum diye yanıt verdiler. Güneyde Mezquital'da Meryem'in yüzünü palalarla parçaladılar, ayin kadehlerinden şarap içtiler. Zape köyünde cizvitlerin beyaz cübbe ve takkelerini giyip kaçak İspanyolları ormanlarda kovaladılar. Santa Catarina'da bir yandan sopalarını Peder Hernando del Tovar'da denerken bir yandan da ona bakalım Tanrı seni koruyor mu dediler. Peder Juan del Valle sonunda kendini yerde çıplak uzanmış olarak buldu. Haç çıkartan eli havada, öteki eli hiç kullanılmamış cinsel organının üzerinde. Ama isyan çok sürmedi. Sömürgeci birlikler Kakariya düzlüklerinde Kızılderilileri yere serdiler. Kızıl bir yağmur yağıyor ölülerin üzerine. Tozdan yoğunlaşmış havadan geçip ölüleri kırmızı çamurdan mermilerle delik deşik ediyor. Zacateca'da çanlar çalıyor. İnsanları kutlama şölenlerine çağırıyor. Maden sahipleri rahat bir soluk alıyorlar. Kazılarda adam eksikliği olmayacak. Ülkenin zenginliğini hiçbir şey duraksatmayacak. Gönül ferahlığıyla devam edebilecekler süslü gümüş oturaklarına işemeye, kimse engellemeyecek hanımlarının yanlarında 100 hizmetçi ve 20 genç kızla birlikte pazar ayinine katılmalarını. 1617 Londra, Londra sisinde Virginia dumanları. Oyuncular, kral, İngiltere'nin birinci, İskoçya'nın altıncı James'i, şöyle yazıyor. Tütün insanın iç kesimlerini mutfağa çeviriyor, kirletiyor, bir tür yağlı isle kaplıyor. Sigara içenlerin o vahşi tanrısız, köle Kızılderililerin barbarca ve hayvanca davranış biçimine öykündüğünü de yazdı. John Rolfe, Virginia'da İngiliz sömürgecisi. Rolfe kendi yurttaşlarını tanımlarken söylediği gibi tanrının parmakla gösterip seçtiği, çünkü o kuşkusuz bizimledir. Bu kendine özgü halkın en seçkin üyelerinden biri. Virginia'ya Trinidad'dan getirilen tohumlarla çiftliklerinde iyi tütün türleri üretti. 3 yıl önce Elizabeth gemisinin ambarında Londra'ya gönderdiği yaprak dolu 4 fıçı, kısa geçmişine karşın son derece verimli bir tütün ticareti başlattı İngiltere ile. John Rolfe'un bitkilerin mutlak gücü elinde tutan kraliçesi olarak tütünü Virginia tahtına yerleştirdiği söylenebilir. Geçen yıl Vali Dale ile birlikte Londra'ya gelerek Virginia şirketi için yeni sömürgeciler, yeni yatırımlar araştırdı. Hissedarlarına inanılmaz kârlar vaat ediyordu. Çünkü Peru için gümüş neyse Virginia için de tütün o olacaktı. Gelişinin bir amacı da karısını Rebecca diye vaftiz edilen Kızılderili prensesi Pocahontas'ı Kral James'e takdim etmekti. Sir Thomas Dale, geçen yıla kadar Virginia valisi, yerel halkın barışçı biçimde tahıl ve iş gücü sağlamasına katkıda bulunacak siyasal açıdan son derece uygun bir girişim olduğu görüşünden hareketle, John Rolfe ile Prenses Pocahontas'ın evlenmelerine, Virginia'nın tarihindeki ilk İngiliz Kızılderili evliliğine izin verdi. Ancak izin başvurusunda John Rolfe sorununun bu yönüne değinmedi. Aşktan da söz etmedi. Öte yandan 18 yaşındaki zarif nişanlısına dizginlenmesi olanaksız bir istek duyduğunu kesinlikle inkar etmeye özen gösterdi. Rolf eğitimi kaba, davranışları barbarca, soyu lanetli bu kafir ile tarım işletmesinin yararı, ülkemizin onuru, Tanrı'nın yüceltilmesi, kendi kurtuluşum ve dinsiz bir yaratığı gerçek Tanrı'ya ve İsa'nın diline döndürmek için evlenmek istediğini söyledi. Pocahontas, Kızılderililerle yaşarken Matoaka diye de bilinirdi. Büyük reis Powhatan'ın en sevdiği kızı. Rolf ile evlendikten sonra puta taparlığı bıraktı, adını Rebecca olarak değiştirdi. Çıplaklığını İngiliz giysileriyle örttü. Tepelikli şapka takıp boynunda yüksek dantel yakalarla Londra'ya geldi ve saraya kabul edildi. Bir İngiliz kadını gibi konuşup bir İngiliz kadını gibi düşünüyordu. Kocasının Kalvinci inancını imanla paylaşıyordu. Virginia tütünleri ise Londra'da kök salmak için en becerikli ve değişik reklamcısını onda bulmuştu. Bir İngiliz hastalığından öldü. Gemi Virginia'ya gitmek üzere Thames ırmağında elverişli bir rüzgar beklerken Pocahontas 1617 yılının Mart ayında Gravesend'de John Rolfe'un kollarında son nefesini verdi. Daha 21 yaşında bile değildi. Opechan Canuch, Pocahontas'ın amcası, büyük reis Powhatan'ın ağabeyi. 3 yıl önce Jamestown'daki Protestan kilisesinde çıplak tahta bir kilisede gelini o verdi. Törenden önce ya da sonra ya da tören sırasında tek laf etmedi. Ama Pocahontas Rolfe'a amcasının hikayesini anlattı. Opechan Canuch bir zamanlar İspanya ve Meksika'da yaşamıştı. O zamanlar Luis de Velasco diye bilinen bir Hristiyandı. Ama ülkesine döner dönmez haçını, pelerinini, ipek atkısını ateşe attı. Ona eşlik eden rahiplerin boğazını kesti. Yeniden Algonquin dilinde temiz ruhlu anlamına gelen Opechan Canuch adını aldı. Globe Tiyatrosu'nun oyuncularından biri bu öyküyü bir araya getirmiş, şimdi bir bira bardağına bakarak bununla ne yapayım diyor kendi kendine. Bir aşk trajedisi mi yoksa tütün ve onun kötü etkileri konusunda ahlaksal bir oyun mu yazmalı? Yoksa Amerika'nın fethini konu alan bir maskeli balo mu? Oyunun başarısı kesin. Çünkü bütün Londra'da Prenses Pocahontas Han onun kısa süren ziyaretinden söz ediliyor. O kadın kendi başına bir harem. Bütün Londra ağaçların arasında çıplak olarak saçında güzel kokulu çiçeklerle canlandırıyor onu hayalinde. Hangi intikamcı melek görünmez kılıcını batırdı ona? Puta tapan halkının kefaretini mi ödedi yoksa ölümü Tanrı tarafından kocasına yapılmış bir uyarı mıydı? Tütün, Proserpina ile Bacchus'un gayrimeşru oğlu. Bu otla ateş arasındaki gizli anlaşmayı koruyan şeytan değil mi? Erdemlilerin başını döndüren duman şeytanın soluğu değil mi? Ya John Rolfe'un gizli zamparalığı? Ya eskiden Luis de Velasco olarak bilinen Opechan Canuch'un geçmişi hain mi, intikamcı mı? Kolunda prensesle kiliseye giren Opechan Canuch, uzun boylu, dik, sessiz. Yok, yok, sonucuna varıyor bu boş boğaz eski öykü avcısı. Biralarının parasını verip sokağa çıkarken bu öykü yazılamayacak kadar iyi. Hint adalarının o yumuşak huylu şairi Silva'nın dediği gibi, bunu yazarsam dostlarım anlatacak neyim kalır? 19. ayrımın sonu. Sayfa 224.